Sayfa 141. 6. Bölüm. Clarence'a yaklaşan Convair 440 kıyı kesimini geçince havaalanına doğru inmeye başladı. Uçağın sol yanındaki pencerelerden birinin önünde oturan Shannon şehri seyrediyordu. Zangaro'nun başkenti yarımadanın tam ucundaydı. Üç yanı denizle çevriliydi ve dördüncü yanıyla karaya bağlanmıştı. Bataklıklarla çevrilmiş olan yarımadanın eni ortalama 3 mil, şehrin yer aldığı en uç bölümü ise yalnızca 1 mildi. Bataklıklar bu uç bölüme kadar uzanıyor, sonunda yerlerini az da olsa çakıllı kumsala bırakıyordu. Başkent yarımadanın ucunu baştan başa kaplıyor, 1 mil kadar içeri uzanıyordu. Kentin bu bölümünden içerilere yer yer ekilmiş alanlara doğru tek bir yol uzanıyordu. Göze çarpan başka bir şey de en güzel yapıların yarımadanın denize bakan yanında olmasıydı. Her yapının özellikle yukarıdan bakılınca daha iyi görülen geniş bir bahçesi vardı. İç kesime doğru ilerledikçe dar, çamurlu yollar arasında teneke damlı küçücük evler yer alıyordu. Buraların fakir kesimi olduğu belliydi. Shannon bütün dikkatini Clarence'in zengin kesiminde topladı. Bir zamanlar sömürgecilerin yaşadığı bu bölgeyi ancak birkaç saniye görebildi. Yarımadanın en ucunda bir yengecin iki kıskacı gibi uzanan kara parçaların arasında küçük bir liman vardı. Liman bu koyun kıyıya bağlanan bölümündeydi. Koyun dışında rüzgarın etkisiyle deniz dalgalıydı. Bir çemberin dörtte üçünü andıran koyun bir çarşaf gibi olduğunu görüyordu. Denizcileri ilk olarak burayı çeken de demirlemeye elverişli bu koy olmalı diye düşündü Shannon. Dalgalı denize açılan yanın tam karşısında bulunan liman beton bir iskeleden oluşuyordu. İskelede tek gemi yoktu. İskelenin gerisinde birkaç ambar vardı. Beton iskelenin solunda duran birkaç kano ve kurumaya bırakılmış balık ağları buranın yerli balıkçıların alanı olduğunu kanıtlıyordu. Solunda da denize doğru uzanan kırık dökük kalaslarıyla eski iskele görünüyordu. Ambarların arkasında aşağı yukarı 200 metrelik bir alan yabani otlarla kaplıydı ve bir yolla sona eriyordu. Yolun arkasında evler başlıyordu. Shannon bu bölgede eskiden sömürgecilerin yönetim merkezi olabilecek yüksek duvarlarla çevrili beyaz bir yapı gördü. Duvarların içinde ana yapıdan ayrılan sonradan yapıldıkları belli kulübeye benzer barakalar vardı. Tam bu sırada uçağın yön değiştirmesi üzerine kent gözden kayboldu ve uçak alana inmeye başladı. Shannon Zangaro hakkındaki ilk tecrübesini bir önceki gün vize alırken edinmişti. Ülkeye turist olarak gireceğini söylediğinde böyle şeylere alışkın olmayan elçi çok şaşırmıştı. 5 yapraklık bir belgeyi doldurmak zorundaydı. Belgede ana baba adından, Kate Brown'un ana babasının adlarını bilmediği için uydurmak zorunda kalmıştı, başlayarak akla gelebilecek pek çok soru vardı. Pasaportunu elçiye uzattığı zaman içinde bir de kağıt para vardı. Elçi önce parayı cebine indirdi, sonra da pasaportu her açıdan inceledi. Her sayfasını okudu, ışığa tuttu, ters çevirdi, en arka sayfasındaki döviz miktarına baktı. Aradan 5 dakika geçince Shannon meraklanmaya başladı. Acaba pasaport dairesi bir yanlışlık mı yapmıştı? Sonra elçi ona döndü ve ''Sen Amerikalısın'' dedi. Bu söz üzerine Shannon rahatladı, adamın okuma yazması yoktu. 5 dakika geçmeden vizesini aldı ama Clarence havaalanında eğlence sona erdi. Uçağın bagajına verecek bavulu yoktu. Her şeyi elindeki çantasındaydı. Yolcu binasının başka bir yapı yoktu. İçi çok sıcaktı ve sinekten geçilmiyordu. Bir düzine asker ve 10 polis vardı. Ayrı ayrı kabilelerden oldukları belliydi. Polisler çok uyuşuktu. Sırtlarını duvara vermişler, kendi aralarında bile konuşmuyorlardı. Shannon'ın dikkatini askerler çekti. Bir önceki gün elçilikte doldurduğu belgenin aynını doldururken yan gözle onları inceliyordu. Sağlık ve pasaport kontrolünden geçti. Bu yerlerde görevli olanlar da polisler gibi Kaja kabilesindendiler. Zorluk gümrükte çıktı karşısına. Orada bekleyen bir sivil ilerideki odalardan birine girmesini işaret etti. Tam içeri girerken adamın işaretiyle 4 askerin de peşinden geldiğini gördü. İşte ancak bu anda geçmişte olan bazı olayları hatırladı. Yıllar önce aynı davranışla Kongo'da da karşılaşmıştı. Çılgınlığın oluşturduğu anlamsız bakışlı ilkel Afrikalı, elindeki silahtan aldığı güçle ne zaman patlatacağı bilinmeyen bir saatli bomba gibi başında beklemişti. Kongoluların Katangalıları, Simbaların paralı askerleri, Kongo ordusununsa Simbaları nasıl katlettiklerini gözleriyle görmüştü. Katledenlerin yüzlerindeki çılgınlıktan doğan anlamsız bakış hep aynıydı. Sağduyudan yoksun olan bu insanlar ellerindeki gücü şiddete çevirmekten hiç kaçınmamışlardı. Başkan Kimba'nın Windulu askerlerinin yüzünde de aynı görünüm vardı. Sivil gümrük görevlisi Shannon'a çantasını masanın üstüne bırakmasını emretti. Hemen ardından da çantayı aramaya başladı. Shannon onun silah aradığını sandı ama adam çantanın içindeki elektrikli tıraş makinesini görünce çantadan çıkardı, inceledi ve çalıştırmaya uğraştı. Pilli bir Remington olan tıraş makinesi vızıldayarak çalışmaya başladı. Görevli tıraş makinesini cebine indirirken hiç renk vermedi. Çantayı aradıktan sonra Shannon'a ceplerini boşaltmasını söyledi. Shannon anahtarlarını, mendilini, bozuk paralarını, cüzdanını ve pasaportunu masanın üstüne bıraktı. Gümrükçü cüzdanı eline aldı, içindeki seyahat çeklerini çıkardı, inceledikten sonra homurdanarak geri verdi. Bozuk paraları ise cebine indirdi. Kağıt para olarak 2 5 binlik birkaç tane de 100'lük Fransız Afrika frankı vardı. Askerler de adamın çevresine toplandılar. Ellerinde kürek gibi tuttukları silahları vardı ve merak içinde bekliyorlardı. Masanın arkasındaki sivil 2 5 binliği cebine indirdi. Öteki kağıt paralar da askerin birine kalmıştı. Shannon gümrükçüye baktı. Adam da bakışlarını Shannon'a dikti. Gömleğini hafifçe kaldırdı, pantolonunun kemerinde asılı duran tabancasının ucunu gösterip okşadı. Bu ya 9 milimetrelik bir Browning ya da bir 7.65'likti. Polis dedi ve bakışlarını Shannon'dan ayırmadı. Shannon'ın sinirleri gergindi. Yumruğunu neredeyse karşısındaki adamın yüzüne oturtmak için sıkmıştı. İçinden sürekli "Sakin ol evladım, sakin olmalısın" diyordu. Bakışlarını ağır ağır masanın üstünde kalan eşyasına doğru çevirdi ve kaşlarını kaldırdı. Sivil görevli başıyla işaret verdikten sonra eşyalarını çantasına yerleştirdi. Arkasında askerlerin toplandığını duyunca irkildi. İki elleriyle kavradıkları tüfekler her an bir yerine inebilirdi. Gümrük görevlisi Shannon'a dışarı çıkmasını işaret edene kadar sanki yüzyıllar geçmişti. Dışarı çıktı, bedeni ter içindeydi. Terminalde bir beyaz turist daha vardı. Katolik bir papazın karşılamaya geldiği Amerikalı genç bir kız. Papaz askerlerle daha iyi anlaşabildiği için kızın durumu iyiydi. Katolik papaz başını kaldırınca Shannon'la göz göze geldi. Shannon bir kaşını kaldırdı. Muhterem peder Shannon'ın az önce çıktığı odaya doğru baktı ve belli belirsiz başını salladı. Havaalanı binasının önündeki küçük alanda hiç araç yoktu. Hava da çok sıcaktı. Shannon beklemeye başladı. 5 dakika sonra arkasından gelen yumuşak bir ses duydu. Bu ses Amerika'ya göç etmiş bir İrlandalı'nın olabilirdi. "İstersen seni şehre götüreyim oğlum." Havaalanının birkaç yüz metre ötesinde ağaçların altına park edilmiş bir Volkswagen'e bindiler. Amerikalı kız öfkeyle söyleniyordu. Biri el çantasını açıp karıştırmıştı. Dayaktan kurtulduğunu bilen Shannon ağzını açmıyordu. Papaz Birleşmiş Milletler Hastanesi'nde görevliydi. Hem doktorluk hem de papazlık yapıyordu. Shannon'a anlayışla baktı. "Seni yolmuşlar." "Evet," dedi Shannon. 15 sterlinlik kayıp aslında bir şey değildi. Ama buradaki askerler hakkında verdiği fikir önemliydi. "Burada bulunan birinin çok dikkatli, gerçekten çok dikkatli olması gerek," dedi peder yavaşça. "Kalacak yeriniz var mı?" Shannon otelde yer ayırtmadığını söyleyince papaz onu Clarence'de yabancılığın kalmasına izin verilen tek yer olan Independence Oteli'ne götürdü. "Yöneticisi Gomez'dir, iyi bir adamdır," dedi papaz. Afrika'da şehre yeni gelen yabancı genellikle öteki Avrupalılar tarafından kulübe, eve ya da partilere davet edilir. Papazın iyilik yapmaktan hoşlandığı halde ona böyle bir çağrıda bulunmaması Shannon'a Zangaro hakkında yeni bir şey öğretmişti. Siyahların huyları beyazlara da bulaşmıştı. Önündeki günlerde Gomez'den çok şeyler öğrenecekti. Independence Oteli'nin eski sahibi ve yeni yöneticisi Jules Gomez'le aynı gün akşamüstü tanıştı. Gomez 50 yaşında Cezayirli bir Fransızdı. Bundan aşağı yukarı 10 yıl önce Fransız Cezayir'inin son günlerinde gelişmekte olan tarım araçları işini başkasına devrederek eline geçen parayla Fransa'ya dönmüştü. Bir yıl sonra Avrupa'da yapamayacağını anlayınca gidecek yeni bir yer aramaya başladı. Bağımsızlığını kazanmadan 5 yıl önce Zangaro'ya yerleşti ve yanında getirdiği birikmiş parasıyla bir otel açarak hayatını kazanmaya girişti. Ama bağımsızlıktan sonra her şey değişmişti. Shannon'ın gelişinden 3 yıl önce Gomez'e otelinin devletleştirileceği ve ülkenin parasıyla bir ödeme yapılacağı bildirilmişti. Paranın değersiz olması bir yana ona para falan da verilmemişti. Ama Gomez bir gün her şeyin düzeleceğini ve yaşlılık günlerini güvence altına alabileceğini umarak otelin yöneticisi olmak için diretmişti. Yönetici olarak resepsiyon ve bardaki işlerle uğraşıyordu. Shannon onu barda buldu. Eğer Shannon Gomez'e gizli ordu örgütündeki eski arkadaşlarından söz etseydi, aralarında kolaylıkla yakın bir dostluk kurulabilirdi. Ama böyle bir davranış onun buraya sırf zaman öldürmek için gelen bir İngiliz turisti kimliğine gölge düşürebilirdi. Bu nedenle meraklı bir turist gibi davranmayı yeğledi. Ama daha sonra bar kapanınca Gomez'i odasına içki içmeye davet etti. Havaalanındaki askerlerin anlaşılmayan bir nedenle çantasındaki viski şişesini almamaları işine yaramıştı. Gomez'in gözleri viski şişesini görünce açıldı. Ülkenin viski ithal etmeye gücü yetmiyordu. Shannon Gomez'in kendinden çok içmesine özellikle dikkat etti. Zangaro'ya sırf merak ettiği için geldiğini söyleyince Gomez kahkahayla gülmeye başladı. Merak ha? Çok garip doğrusu. İnsan inanamıyor. Odada yalnız oldukları ve Fransızca konuştukları halde Gomez konuşurken hem sesini alçaltıyor hem de Shannon'a doğru eğiliyordu. Gomez'in böyle davranması Shannon'a havaalanında gördüğü polisler, askerler ve gümrük memuru dışında herkesin korku içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Gomez şişeyi yaraladıktan sonra açılmaya başlayınca elinden geldiğince ondan bilgi almaya çalıştı. Gomez'in anlattıkları kendini Walter Harris diye tanıtan adamın söylediklerinden aynıydı. Ek olarak da kendi görüşlerini, başına gelen ya da kulağına çarpan birkaç iğrenç olayı aktardı. Başkan Kimba'nın kentte bulunduğunu, bugünlerde ırmağın öte yakasındaki Windu arazisinde olan kendi köyüne yaptığı ender geziler dışında Shannon'ın uçaktan görmüş olduğu büyük başkanlık sarayından çıkmadığını doğruladı. Gomez iyi geceler dileyip odasına gitmek için kalktığında saat 2 olmuş, bu arada Shannon biraz daha bilgi edinmişti. Ülkede sivil polis, jandarma ve gümrük gücü olmak üzere 3 kuvvet bulunuyordu. Hepsi de silahlıydı. Ama Gomez'in yemin ederek söylediğine göre hiçbirinin silahı dolu değildi. Bunlar Kaja olduğundan ve Kimba'da bir darbeden korktuğundan hiçbirinin cephaneleri dolaşmasını istemiyordu. Kimba onların kendisini korumayacağını çok iyi bildiği için ona karşı silahlanmalarını istemiyordu. Yanlarındaki silahlar sırf gösteriş içindi. Gomez'in dediğine göre kentin içinde güvenliği yalnızca Kimba'nın Windu askerleri sağlıyordu. Sivil giysilerle dolaşan gizli polisler otomatik, ordunun askerleri Shannon'ın da havaalanında gördüğü gibi mekanizmalı, başkanın özel koruyucuları da yarı otomatik silah taşıyorlardı. Sonuncular Kimba'ya aşırı bağlı olanlardı. Sarayın içinden, daha doğrusu Kimba'nın yanından hiç ayrılmazlar, Kimba onlarsız dışarı çıkmazdı. Ertesi sabah Shannon yürüyüşe çıktı. Otelinden ayrılır ayrılmaz yanında 10 ya da 11 yaşlarında bir çocuk bitiverdi. Gomez'in görevlendirdiği bu çocukla anlaşamamalarına rağmen çocuğun ona yol göstermesi için yanına verildiğini sandı. Aslında böyle bir şeye gerek yoktu. Otele dönünce gerçek nedeni öğrendi. Müşterisi istesin ya da istemesin Gomez herkesin yanına bir çocuk verirmiş. Görevi de turistin herhangi bir nedenle tutuklanması durumunda gelip Gomez'e haber vermekmiş. Böyle bir durumda Gomez kalkıp İsviçre ya da Batı Almanya Büyükelçiliğine başvurur, müşterisi dayaktan ölmeden önce onu kurtarmaya çalışırmış. Çocuğun adı Boniface'ydi. Shannon bütün sabahı yanındaki çocukla yürüyerek geçirdi. Hiç kimse onları durdurmadı. Sokaklarda hiçbir araca rastlamadılar. İnsan bile çok azdı. Shannon Gomez'den kentin bir haritasını almıştı. Gomez sömürge döneminden kalan bu haritada kentin önemli yapılarını işaretlemişti. Kentin tek bankasının, tek postanesinin, yarım düzine bakanlığın, liman ve Birleşmiş Milletler Hastanesi'nin önlerinde yarı uyuklayan grup grup askerlere rastladılar. Seyahat çekini paraya dönüştürmek için girdiği bankanın içinde yerde duran yatak denkleri çarptı gözüne. Öğle yemeği sırasında da askerlerin görevli arkadaşlarına sefer tasları içinde yemek taşıdıklarını gördü. Shannon koruyucuların korudukları binalarda yattıkları sonucuna vardı. Otele dönünce de Gomez bu düşüncesinde haklı olduğunu söyledi. Önünden geçtiği 6 elçiliğin kapısında birer askerin beklediğini, 3 askerin ise toz toprak içinde uyuduklarını gördü. Yemek zamanı da aşağı yukarı 100 asker gruplar halinde kentin her yanına yayılmıştı. Yanlarındaki silahlar gözünden kaçmadı. Her birinin elinde çoğu paslanmış ve kirli görünen Mauser 7.29 tüfekleri vardı. Askerlerin üstlerinde yeşil pantolon ve gömlek, ayaklarında lastik ayakkabı, bellerinde palaska ve başlarında daha çok Amerikan beyzbolcularının giydiklerine benzeyen kepler vardı. Hepsi de uyuşuk, düzensiz, pis ve pejmürdeydi. Eğitim düzeyleri, silah kullanma yetenekleri, savaşma ve liderlik becerileri bir bakışta belli oluyordu. Ellerindeki silahlar ve vahşice davranışlarıyla ancak yüreksiz kajaları korkutabilirlerdi. Ama büyük bir olasılıkla ne yaptığını bilen yürekli insanlara karşı hiçbir şey yapmamışlardı. Kentteki koruma görevleri sanki sivil bir isyana karşı koymak içindi. Ama Shan'ın hepsinin ateşli bir savaşta her şeylerini bırakıp kaçacaklarından emindi. En ilginç olan yanda cephaneliklerinin boş olmasıydı. İçinde fişeklik olmayan cephanelikler yamyazsı olmuştu. Gerçi her mavzerin kendi fişekliği vardı ama mavzerlerin fişekliğinde yalnızca 5 mermi bulunur. Shan'ın o gün öğleden sonra limanda dolaştı. Yerden bakınca değişik bir görünümü vardı. Suya doğru uzanıp doğal limanı oluşturan iki kolun ortalama yüksekliği 6, uçlarda ise 3 metreyi buluyordu. Her ikisinin de sonuna kadar yürüdü. Her ikisini de diz ya da bel boyu yabani otlar bürümüştü. Yukarıdan görülmüyordu ama otların uçları kurak geçen mevsimden ötürü kurumuş ve kahverengine dönüşmüştü. Her iki kolunda uç bölümlerinin eni 15, karayla bağlandıkları yeri ise 40 metreydi. Her iki uçtan kara yönüne bakınca boydan boya liman görünüyordu. Tam ortada beton alan, onun hemen arkasında da ambar vardı. Bunun kuzeyinde neredeyse bütünüyle çökmüş, destekleri suyun altında, kırık dişleri andıran eski tahta iskeleler vardı. Ambarın güneyinde balıkçı kanolarının durduğu çakıl taşlı sahil uzanıyordu. Kolların birinin ucundan başkanlık sarayı görünmüyordu. Çünkü arada ambar duruyordu. Ötekinde ise sarayın en üst katı açık seçik görünüyordu. Shan'ın limana geri döndü ve balıkçı kanolarının bulunduğu sahil şeridini incelemeye başladı. Çıkarma için çok uygun bir yer diye düşündü. Hafif bir eğimle suya giriyordu. Ambarın hemen arkasında beton sona eriyor, ortalığı kaplayan bel boyu yabani otlar, birkaç yerden patikalarla, bir yerden de kamyonlar için yapılmış dar bir yol tarafından kesiliyordu. Betonun sona ermesiyle birlikte yokuş başlıyordu. Shan'ın yola girdi, yokuşun en tepesine geldiğinde 200 metre ilerideki sömürge hükümetinin yönetim merkezinin ön cephesi iyice ortaya çıkmıştı. 100 metre daha yürüyünce deniz kıyısından ilerleyen bir yola geldi. Kavşakta ötekilere oranla daha iyi giyinmiş 4 askerin beklediğini gördü. Kalaşnikov AK-47 saldırı tüfekleriyle donatılmışlardı. Oteline doğru uzanan sağdaki yola saparken askerler onu sessizce izliyorlardı. Başıyla selamladı ama onlar yalnızca baktılar. Saray koruyucularıydılar. Yürürken sola bakarak sarayın ayrıntılarını saptamaya çalıştı. 30 metre enindeydi. Alt katının pencereleri tuğlayla örülmüş, binanın öteki yanları gibi beyaza boyanmıştı. Yer düzeyinde sonradan yapılmış olduğu hemen hemen kesin olan sağlam görünüşlü, yüksek ve geniş bir kapı vardı. Tuğla örülü pencerelerin önünde geniş bir teras görülüyordu. Ama buraya açılan bir kapı olmadığından artık yararsızdı. Birinci katta 7 pencere vardı. 3'ü sağda, 3'ü solda, biri de kapının tam üstündeydi. En üst katta ötekilere oranla daha küçük 10 pencere bulunuyordu. Onun üstünde de kırmızı kiremitlerle kaplanmış olan dam vardı. Ön kapının çevresinde daha çok askerin bulunduğu, birinci kattaki pencerelerin demirden olabilecek, kesinlikle saptayacak kadar yakın değildi, kepenklerinin sıkı sıkıya kapalı olduğu gözünden kaçmadı. Resmi işler dışında saraya daha çok yaklaşmak yasaktı. Sarayın çevresine geniş bir tur attığında neredeyse güneş batıyordu. Saray çepeçevre 2,5 metre yükseklikte bir duvarla çevrilmişti. İlginç olan bir başka şey de saraya yalnızca bir tek kapıdan girilmesi ve başka kapının olmayışıydı. Duvar dibinde yürüyen bir askerin boyuna bakarak duvarın 2,5 metre olduğunu hesaplamıştı. Duvarın üstü kırık şişelerle kaplıydı. Sarayın içini göremeyeceğini biliyordu ama yukarıdan neye benzediğini kestirebilirdi. Sarayın bu hali onu neredeyse güldürecekti. Boniface'ye gülümsedi. ''Biliyor musun evlat, bu enayi üstü kırık camla kaplı büyük bir duvarla kendini koruduğunu sanıyor. Bir de tek kapı yapmış. Aslında kendisini tuğladan yapılmış büyük bir ölüm tuzağın içine kapadığının farkında değil.'' Çocuk bir sözcük bile anlamadığı halde kahkahayla güldü ve işaretle evine gidip yemek yemek istediğini anlatmaya çalıştı. Shan'ın başıyla onayladı, otele döndüler. Ayakları yanıyor, bacakları sızlıyordu. Shan'ın haritaya hiç işaret koymamıştı ama her ayrıntı belleğinde yer etmişti. Gomez'e haritasını geri verdi ve yemekten sonra bara, Fransız'ın yanına gitti. Arka masalardan birinde elçilikten gelen iki Çinli oturmuş bira içiyordu. Bu nedenle Avrupalıların konuşması kısa sürdü. Üstelik pencereler de açıktı. Daha sonra çoktandır konuşacak birini bulamayan Gomez, her nasılsa yanına bir kasa bira alıp Shannon'ı en üst kattaki kendi odasına davet etti. Balkonda oturdular. Elektriklerin kesilmesine ötürü kent zifiri karanlık içindeydi. Shannon Gomez'e güvenip güvenmeme konusunda kararsızdı. Sonunda ona güvenmemesinin yerinde olacağını düşündü. Bankayı nasıl bulduğunu ve 50 sterlinlik bir çeki bozdurmak için nasıl akla karayı seçtiğini anlattı. Gomez hiç şaşırmadı. "Her zaman böyle olur," dedi. "Burada ne seyahat çekini ne de başka ülkelerin paralarını uzun süredir gördükleri yok." "Bankada görmüş olmalılar. Bundan daha doğal bir şey olamaz." "Uzun süredir gördükleri yok. Ülkenin bütün hazinesini Kimba Sarayı'nda saklar." Shannon birden ilgilenmeye başladı. Punduna getirip Kimba'nın bütün cephaneyi sarayın şarap mahzeninde, kendi kilidi altında, radyo yayın merkezine de saray dışında kimsenin bir şey yapamaması ve kendi ülkesinin halkıyla yabancı ülkelere dolaysız seslenebilmek için saraya taşıdığını öğrenmesi 2 saat sürdü. Yapılacak olan hükümet darbelerinde radyo istasyonları her zaman etkin rol oynardı. Ayrıca Shannon, Kimba'nın ne zırhlı araçları ne de topçuları olduğunu, kentte dolaşan 100 askerinden başka bir 100 askeri daha bulunduğunu ve bunların bir bölümünün havaalanına giden yolun üstündeki küçük bir kasabada, gerisinin de Zangaro Ormanı'nın karşı yakasındaki Kaja köylerinde kaldığını öğrendi. Bu 200 asker ordunun yarısını oluşturuyorlardı. Öteki yarısı ise sarayın 400 metre ötesindeki sömürge döneminden kalma ve dikenli telle çevrili bir alanın içindeki barakalarda bulunuyordu. Gerçeği söylemek gerekirse bunların barakaya da benzediği yoktu. İşte ordu bu 400 askerden oluşuyordu. Bunlardan başka sarayın güvenliğini korumakla görevli 40 ya da 60 kişi vardı ki bunlar sarayın içinde kalırlardı. Shannon Zangaro'daki 3. gününde nöbetçi olmayan 200 askerin kaldığı bölgeyi inceledi. Gomez'in anlattığı gibi dikenli telle çevriliydi. Oraya yaklaşmak tehlikeli olduğu için yakındaki kiliseye gitmiş çan kulesine çıkmıştı. Önlerinde kurutmak amacıyla çamaşırların asılı olduğu 2 dizi baraka vardı. Barakaların ötesinde tuğla ocaklarının üstünde karavana kaynıyordu. 40 kadar adam herhalde sıkıntıdan ortalıkta dolaşıyordu. Hiçbirinde silah yoktu. Silahları barakalarda olabilirdi. Ama Shannon silahlarının belli bir yerde kilit altında olduğunu sanıyordu. Bu kamp her şeyiyle ilkeldi. Aynı gün akşamüstü Boniface'siz çıkmış bir askerle karşılaşmıştı. Saraya yaklaşmak için 1 saat süreyle kentin hiç aydınlatılmamış sokaklarında dolandı. Sarayın arka tarafına geçtiği zaman orada bekleyen hiçbir askerin olmadığını gördü. Sarayın önünde dolaşırken 2 askerle burun buruna gelince askerler ona evine dönmesini söylediler. Limandan gelen yolun tepesiyle tam saray arasında bulunan kavşakta da 3 askerin beklediğini saptadı. Bu nöbet yerinin önemli olan yanı askerlerin limanı görememeleriydi. Askerler oldukları yerden ancak denizin karadan 500 metre uzağını görebilirlerdi. Ama görebilmeleri için de ya yeterli ay ışığı ya da denizden gelen söz gelimi bir geminin ışığı olmalıydı. Bu koşullarda görecekleri bile kuşkuluydu. Ortalık karanlık olduğundan Shannon sarayın kapısını göremedi. Ama burada gündüzleri olduğu gibi 2 askerin bulunduğunu kabul etti. Başka bir şey de göremedi. Üstüne doğru gelen askerlere paketlerce sigara verdi ve oradan ayrıldı. Oteline dönerken yol üstünde lüks lambalarıyla aydınlatılmış birkaç barın önünden geçti. 100 metre ileride bir asker onu durdurdu. Askerin kör kütük sarhoş olduğu belliydi. Yolun yanında durmuş hendeğin içine işiyordu. Mavzerini dipçiğinden bir kürek gibi tutup Shannon'a doğru savurdu. Yükselen ayın ışığı altında Shannon askerin kendisine doğru ilerlediğini görmüştü. Asker bir şeyler dedi. Shannon adamın para istediğini düşündü ama dediklerinden bir şey anlamıyordu. Askerin ağzından çıkan sözler arasında birkaç kez bira sözcüğü geçti. Shannon para vermek için elini cebine sokarken adamın elindeki tüfeğin kendine doğru geldiğini gördü. Bundan sonrası sessiz ve çabuk oldu. Tüfeğin kabzasını kaptı ve dengesini bozup onu yere düşürmek için midesine doğru itti. Asker böyle şeylere alışkın olmadığı için şaşırdı. Birden kendine geldi ve öfkeyle tüfeği Shannon'a doğru savurdu. Bu arada Shannon yaklaştı, darbeden kurtuldu ve onu bileklerinden tutarak yere çöktürdü. Shannon için artık geriye dönüş olamazdı. Silah yere düşünce sağ kolunu 90 derece büktü, avucunu açtı ve elinin keskin yanıyla adamın gırtlağına vurdu. Boynun kırılma sesini duyduğunda sağ kolu ağrıyordu. Daha sonra bir lifinin yırtılmış olduğunu gördü. Zangaroğlu bir çuval gibi yere yığıldı. Şan'ın başını kaldırdı ve yola baktı. Ne gelen vardı ne giden. Cesedi hendeğe yuvarladıktan sonra tüfeği inceledi. Haznedeki fişekleri bir bir boşalttı. Sadece 3 fişek vardı. Dipçiğinde bir şey yoktu. Civatayı çıkardı ve namluyu aya doğru tuttu. İçinde biraz kum, toz, kir, pas ve toprak vardı. Civatayı yerine taktı, fişekleri hazneye yerleştirdi. Ve tüfeği de cesedin yanına hendeğe attı. Oteline doğru yürümeye başladı. Işıkları söndürülmüş oteline dönüp yatağına girerken ''Güzel, çok güzel'' diye mırıldandı. Polisin soruşturma yapacağını pek sanmıyordu. Boyun kırılmasının hendeğe yuvarlanmaktan ötürü olduğunu sanacaklarını düşünüyordu. Parmak izi almak buradakilerin aklına gelmezdi. Böyle bir işlemi bildikleri bile kuşkuluydu. Yine de ertesi gün başının ağrıdığını söyleyerek otelden çıkmadı. Oturup Gomez'le konuştu. Bir gün sonra da sabah erkenden havaalanına gitti ve Convair 440'la kuzeydeki ülkeye geçti. Uçak kalktıktan sonra ayrılmakta olduğu ülkenin gözden kayboluşunu seyrederken Gomez'in ona söylediği bir şey aklına takıldı. Zangaro'da herhangi bir madencilik çalışması yoktu ve hiçbir zamanda olmamıştı. 40 saat sonra tekrar Londra'daydı.